Ayrım 3.
Ben şu Ahmet Bey ismini işittiğim gibi Rifat Bey'in olmadığını anladım, meyus oldum. İnsan meyus olduğu vakitte hem öyle meyusiyet, mahcubiyeti de kalkar, korkusu da gider, cesur olur. Pek çok kızdım, ayağa kalktım. Aa anne, işte dedim ha, evlenmem vesselam. Zorla beni evlendirmek isterseniz evlendiriniz. Benim rızamı niye sorarsınız? Ben şimdilik evlenmem. Diyerek odadan çıktım, dadımın odasına gittim. Başımı bir yastığa koyup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bir saat kadar böyle ağladım. Dadı mutfaktaydı. Bir de gelir beni o halde görür. Bir çare kadıncağız şaşırır. Ne oldu? Ne oldu? Kim öldü? Ne var o kızım? Ne ağlıyorsun? Diyerek çağırır. Ben başımı kaldırıp. Dadı ne diyorsun? Ne şaştın böyle? Kim ölecek? Ah keşke ben öleydim de bu olmayaydı. Ah dadı ah. Canım ne var? Aman çabuk söyle. Ne olacak? Annem beni evlendirmek istiyor. Ben şimdi... Ah kızım Allah'tan bulasın. Aa ne yaptın bana? Az kaldı bayılıyordum. Nüzul isabet edecekti. Of Allah, kalk kız, biraz soğuk su ver bana. Çabuk çabuk, bayılıyorum. Dadıyı fena hale getirdim. Biraz su verdim, içti. Kendini topladı. A kızım, bunda ağlayacak bir şey var mıdır? Ben zannettim ki, Allah esirgeye, ya efendi ya hanıma bir şey oldu da, meğer seni evlendirecekler. Sen sevinmeliydin a kızım, değil ağlıyorsun. Evlenmeyi fena bir şey mi zannediyorsun? Kocayı umaca mı sanırsın? Yok yok, ah dadı, sen bilmezsin. Ben evlenmek isterim ama yok yok diyemem. Söyle, söyle bakalım, acemi olma. Ne söyleyeyim baksana, şu kağıdı okuyayım da sen dinle. Böyle diyerek bir ağlayarak o mahut ahitnameyi cebimden çıkardım. Utanarak, sesim titreyerek okudum. Dadı işitti. Bu defa gülmedi. Gördü ki iş gülünecek bir raddede değil. Ağlama kuzum, gözlerini sil. Ben gider annene söylerim de kail ederiz. Hadi korkma. Diyerek kalktı, annemin yanına vardı. Ben yalnız kaldım, biraz müteselli oldum. Dadıyı dört gözle bekliyordum. Dadı da geldi. Anneme söyledin mi, ne dedi? Söyledim ya, peki dedi. Bakalım, şimdi gitti efendiye danışmaya. Ah, babam da işitecek bunu. Ah, bir çare ben, ah. Nasıl çıkayım önüne? Diyerek kalktım, ayaklarımı yavaş yavaş basarak babamın olduğu odanın kapısına gittim. Perdenin arkasından işittim ki bu türlü konuşuyorlardı. Baba... Aa, yok yok olmaz, imkanı yok. Olur şey mi ya? Çocuk iyi, filvaki iyi. Pek güzel çocuk. Ama ne yapayım, o pederi var. Hiç öyle adamın evine kız verilir mi? Kızım öyle bir eve vermektense öldürmek daha iyidir. Sonra o zavallı çocuğun bir şeyi de kalmadı. Pederi malını menalını yedi içti. Bir şey kalmamıştır çocukta. Daha çocuk. Ne biliriz yarın o da ne ahlak peyda eder? Hiç o çocuk Ahmet Bey'den tercih olunur mu? Hakkın var, hakkın var ama ne yaparsın? Sana dedim ha, söz bağlamışlar ki birbirini almazlarsa kendilerini telef edeceklerdir. Ha, şakaya gelmez, bir tane kızım vardır Allah esirgeye. Adam, sözdür o, ufak çocuk bir şey yazmış da ne olacak? Öyle deme, sevdadan olmadık şey yok dünyada. Ben perdenin arkasında durup bu sözleri dinliyordum ve her bir saniyede gönlüm bir ümit tarafına sapar ve bir meyusiyete dönerdi. Bir de bakarım ki Gülzar merdivenden çıkıyor. Beni gördüğü gibi cebinden bir mektup çıkardı. Koştum mektubunu elinden kaptım, açtım, okudum. Baktım ki Rifat Bey'in bu musibetten haberi yok. Adet üzere yazmış. Anide odama koştum, kalemi alıp iş bu mektubu yazdım. Rifat'im, ah bu mektup ne kara haberler getirecek. Ah beni evlendirmek istiyorlar. Ah beni evlendirmek de sana vermemek. Demek olur ki ikimizin canına kastediyorlar. Ah, ah Rifat'im, ben anneme söyledim ki evlenmem. Dadıma ahitnamelerimizi gösterdim. Kendimi telef edeceğimi beyan eyledim. Dadı buralarını anneme söyledi. Annem babamla konuşurlarken ben perdenin arkasından işitiyordum. Seni istiyorlar ama evinize beni yollamak istemiyorlarmış. Rifat'ım, valide hanımı kandırıp da seni evvel emirde iç güveysi girmeye bırakırsa ve anneme gelip söylerse halk taladan ümit ederim ki bir şey olur. İnşallah. Cenab-ı Hak iki genç adamın kanının dökülmesine razı olmaz. Rifat'ım, Allah'a ısmarladım. Cevabını seriyan bekliyorum. Ah, ah, ah. Saliha. Bu mektubu tebliğ etmeksizin Gülzar'ın eline koydum, yolladım. O gün akşama kadar gönlüm karar bulmazdı. Odamda bir düzü gezerdim. Akşam pederim yemeğe çağırdıysa da gitmeye utandım. Hem de gözlerim yaş dökmeden bir dakika durmazdı ki. Ah, 10 senelik bir sevda bir saat içinde gönülden çıkmak. Ah ne bir saat. 1000 yılda da çıkmaz. Sevilen adam unutulmak. Ah işte muhal şeyler. Nihayet o gece bazısı ümit bahşi ve bazısı meyusiyet getirir bin türlü hayaller kurduktan sonra uyumuşum. Uykumda bazısı tatlı tatlı ve bazısı korkulu korkulu bin türlü rüyalar gördükten sonra sabahleyin uyanırım. Bir iki dakika nerede olduğumu ve ne halde bulunduğumu aklıma getiremem. Nihayet kendimi topladım. Bir büyük felaketin içinde, bir büyük tehlikede bulunduğumu anladım. Bir köşeye çekilirim, düşünürüm, ağlarım. Bir iki saat böyle geçtikten sonra bir de pencereden bakarım ki bir hanım geliyor. Gördüğüm gibi Kamile Hanım'ın olduğunu tanıdım. Artık o sevinç, o sevinç. Güya hep o kederden kurtuldum. Güya beni bir sürü düşmanların elinden kurtarmak için gökten bir muin indi. Gönlüm karar bulmaz. Bir yerde duramam. Kendi kendime söylerim ki elbette o iş için geliyor. Evet, ah şüphem yoktur. Aferin Rifat. Bak annesini kandırdı da gönderdi. Ah benim de Kamile Hanım gibi bir anam olaydı. Kandırırdım. Ama ah bu benim anam. Bu benim babam. Hele baba. Ah hiç adama söz söyletmezler. Bin defa kurarım ki gideyim söyleyeyim. Gittiğim gibi cesaret edemem, söyleyemem. Vücudum titremeye başlar. Oh olacak inşallah bu iş bitecek. Kamile Hanım annemi kandıracak. Oh oh kurtulduk. Ya Rabbi şükür. Ah bin kere şükür. Böyle diyerek odanın içinde bir düzü geziyorum. Bir de bakarım ki Kamile Hanım çıkıyor gidiyor. Ah gidiyor. Bir şey yapamadı. Nasıl? Yoksa işi uydurdu da mı gidiyor? Ne bileyim. Ah ya Rabbi, ya Rabbi. Lakin düşünerek ah işte işte düşünerek gidiyor. Bir iş yaptılarsa anam gelecek bana söyleyecek. Hele dur bakalım. Ah nasıl geçmiyor zaman, nasıl uzadı saatler. Diyerek bir iki saat, bir iki saat saate bakarak yoksa beni sorsan bir iki ay daha düşünmekle geçirdim. Bir de bakarım ki Gülzar kapıdan giriverir. Cebinden bir mektup çıkarır bana verir. Bu mektubu nasıl aldım, nasıl açtım hiç bilmem. İşte nasıl yazıyordu. Ah Zaliham ah. Bu son defadır ki sana yazıyorum. Eyvah. Bu son defadır ki sana hitap ediyorum. Sevdiğim. 6 senedir ki seni göremiyorum. Beraber konuşamıyoruz. Ah o mektepte olduğumuz zamanlar. Nasıl çabuk geçti. Nasıl kıymetini bilemedik. Her dakikası dünyalar kadar değerdi. Ah ah. O zamanlar geçti de bir daha dönmeyecek. Bir daha gözlerim Saliha'yı göremeyecek. Bir daha konuşamayacağız. 6 yıldır sabrediyoruz. Nasıl ediyoruz? Niçin ediyoruz? Bir ümit ile. Evet bir ümit ile. Yine görüşmek. Bir gün birleşmek ümidiyle. Lakin eyvah eyvah. Bu ümit bitti. Bu ümit daha yok. Evet yok. Şimdiden sonra yok artık. Anan, baban, ah o zalimler. Bizi birleştirmek istemiyorlarmış. Seni nişanlamışlarmış. Bir zengine, bir bilmem kime vereceklermiş. Evlendirecek kızları yokmuş artık. Ah bir çare Rifat. Ah zavallı Saliha, ah. Ne yapalım? Esiriz. Kendimize malik değiliz. Lakin hayatımıza, mematımıza maliyiz. Kendimize sahrayı Adem'e atabiliriz. Orada hür yaşayabiliriz. Bu dünyada hürriyet yokmuş. Dünyanın en ziyade hürleri esirmişler. Hemen bu dünyadan kurtulalım Saliha. Benim hançer önümde duruyor. Ahitnamemiz ve senin gönderdiğin mektuplar koynumda duruyor ki onlar dahi kanla boyansınlar. Gözyaşlarımız üzerlerine düşmüş. Kanımız da üzerlerine dökülsün. Saliham, senden bu mektubun cevabını bekliyorum. Bir daha o güzel elinle yazılmış yazıyı göreyim de sonra kendimi telef edeyim. Sen de Saliham, sen de. Bildiğin, istediğin gibi yap. Ah felek, ah. Bu sözü bana nasıl söyletirsin? Ah bu vücutlarımız toprak altına girecek, dökülecek, çürüyecek. Eyvah, eyvah. Senin o nazenin vücudun, o gül gibi yüzün çürüyecek. Bir daha görmeyeceğim. Lakin yok yok, yanlış söyledim. O mezarda çürüyecek şey etten, kemikten ibaret bir şey. Sevişen ruhlarımızdır. Evet ruhlarımızdır ki bu cisim kafesinden kurtuldukları gibi görüşecekler. Ah şüphem yok ki görüşecekler. Cenab-ı Hak böyle iki aşığı ayırıp bir daha görüştürmemeye razı olmaz. Ah Saliham ah. Mektubu kapamaya gönlüm istemez. Daha yazmak isterim. Lakin elim kaldı, zihnim durdu. Gözlerim kan ile doldu, görmez oldu. Hemen Allah'a ısmarlarım. Ah ah ah. Sevdiğin Rifat. İşte ben bir hayırlı haber beklerken bu mektubu okuduğumda aklım zahil oldu. Vücudum titremeye, gözyaşlarım çeşme gibi akmaya başlar. Nihayet kendimde olmadığım halde mektubu okudum. Bitirdiğim gibi mektup elimden düştü. Vücuduma fena halde bir titremek geldi. Biçare Gülzar şaştı. Yüzüme bakıyor, bir şey söylemeye cesaret etmez. Anide kendimi telef etmek istiyordum. Lakin vasıtam yoktu. Ah, insan dünyadan ve dünyada en sevdiği şeyden ümidini kesmek ne müşkül şey. Nihayet kalemi aldım. Elim, vücudum titreyerek, gözyaşlarım aka aka, Rifat Bey'e son defa olarak bir iki söz yazmaya başladım. Ah Rifat'ım, ah! Ecelimizin ve ecelden müşkül olan ilelebet müfarakatimizin haberini getiren mektubunuzu aldım. Ah ah. Bugüne nasıl yetiştik? Bugün ne kara gündür. Ah bayılıyorum. Ziyade yazmaya mecalim yoktur. Ben dahi mukavelemiz üzere kendimi telef edeceğim. Başka vasıtam yok. Ancak kendimi kuyuya atıvereceğim. Ah Rifat'ım ah. Allah'a ısmarlarım. Biz bu ömrü böyle firakla geçirdik. İnşallah öbür dünyada görüşelim. Ah ah Rifat'ım. Daha yazmak istiyorum lakin yazamam. Eyvah. Hem de bizim için şimdiden sonra bir dakika bile yaşamak haramdır. Hemen kendimizi bu dünyadan kurtaralım. Allah'a ısmarlarım. Ah ah ah. Sevdiğin Saliha. 9. Murat. Bu mektubu kapamaya, zarfa koymaya mecalim yok. Hemen bitirdiğim gibi Gülzar'ın eline bıraktım. Bir çare kız da acemi mektubu elinde tutarak kapıdan dışarı çıkıyor. Lakin şu kadere bak, şu bahta bak. Anam sofada bulunmasın mı? Mektubu kızın elinden kapıp pedere götürmesin mi? Ben Gülzar çıktıktan sonra bulunduğum yerde donmuş gibi kalmışım. Aklımı şaşırmışım. Gözlerimi bir yere dikmişim. Bir dakika geçer geçmez annem koşarak ve ağlayarak gelir. Kapıyı şiddetle itiverir, gelir, boynuma sarılır, beni öper, kucaklar. Gözyaşları çeşme gibi yüzüme dökülür. Ben ne olduğumu, nerede bulunduğumu anlayamam, daha kendime gelemem. Annem, ah kızım, kızım kendine gel. Ah bir çare ben, ah zavallı ben. Az kaldı öksüz kalırdım. Ah bin şükürler o dakikaya. Ne hayırlı dakikaymış o ki ben odadan çıktım da Gülzar'a rast geldim. Ah kızım ah korkma, düşünme, muradın hasıl olacak. Senin için korkulacak şey yok artık. Pederini de kandırdım, seni Rifat Bey'e vereceğiz. Böyle dediği gibi kendimi topladım. Artık öyle bir meyusiyetten sonra böyle ümidi bahş bir söz işitmek, böyle bir ümide dönmek, oh ne büyük şey. Lakin insan kedere dayanamadığı gibi sevince o kadar daha ziyade dayanamaz. Vücudum titremeye başlar. Gözyaşlarım çeşme gibi annemin göğsüne dökülür. Hüngür hüngür ağlamaya başlarım. Birazdan sonra zihnim azıcık karar bulur, vücudum biraz rahat eder. Bir de Rifat Bey hatırıma gelir. Birdenbire benzim değişir. Ah Rifat Bey, Rifat Bey, Rifat Bey kendini telef etmiş, ben ne ümit ederim. Yok kızım, yok korkma. Gülzar'a ben söyledim. Şimdi gitmiş söylemiş, o da şimdi sevinmektedir. Bu sözü işittiğim gibi bütün bütün rahatladım. Gözlerimi sildim, annemin elini öptüm. Annem pederime götürdü, onun dahi elini öptüm, yanına aldı. Nihayet bir aydan sonra gelin oldum. Lakin Rifat Bey'in evine geldim. Çünkü Kamile Hanım oğlunun iç güveye girmesine razı olmazmış ve hatta Rifat Bey'in ricası üzere anneme geldiği vakitte dahi orasını teklif etmemişmiş. Nihayet evlendikten bir sene sonra kayınpederim vefat eyledi. 3 sene sonra Kamile Hanım dahi öldü. Ah bir çare Kamile Hanım, ah beni ne kadar seviyordu. Saliha Hanım kendi sergüzeştini bitirdiği gibi yine dikişe başlar. Ayşe kadın, ah hanim sen de şok çekmiş. Onun işin şabuk iştiyarlamış. Zavallı hanim diyerek kalkıp mutfağa gider. 10. Talat Bey. Gelelim Talat Bey'e. Talat Bey, Rifat Bey ile Saliha Hanım'ın beynindeki aşk-ı muhabbetin semeresi olup gayet de güzel ve akıllı bir çocuktu. Saliha Hanım'ın kayınpederiyle kayınvalidesi vefat ettikleri gibi anası ve babası dahi terk-i dar-ı fena ve sevgili zevci ihtiyar-ı dar-ı beka etmiş olduğundan bir çarenin Talat Bey'den başka kimsesi yoktu. Bu sebepten Talat Bey'i bir derecede severdi ki Talat Bey akşam biraz geç kalsa aman oğluma ne oldu, oğlum daha gelmedi diye deli olurdu. Her ana oğlunu sevecek ha. Lakin bizim Saliha Hanım birçok sebebe mebni oğlunu başka analardan pek çok ziyade severdi. Bununla beraber Saliha Hanım'ın aklı dürayetine bak ki derinundaki muhabbetini oğluna bildiremez, nazlı alıştırmaz. Çünkü maluma böyle nazlı alışan bazı çocuklar, gençler. Talat Bey, pederi vefat ettiği vakitte mahalle mektebinde devam ediyordu. Rifat Bey'in vefatından sonra Saliha Hanım, oğlunu 1-2 sene daha Sıbyan Mektebi'nde ve sonra Rüşdiye'de okuttu. Talat Bey, 16 yaşındayken mektebi Rüşdiye imtihanını verip, bütün İstanbul gençleri yaptıkları gibi bir dairenin bir kalemine, hangi dairenin hangi kalemi olduğunu zikretmek lüzumsuzdur zannederim, dahil oldu. İşte 2 sene vardı ki o kaleme devam ediyordu. Talat Bey nazik ve latif bir çocuk olup daima yüzü gülerdi ve tabiatında kübru haset gibi ahlakı zemime bulunmadığından başka çapkınlık ve hovardalıktan dahi bütün bütün bir haber olup gayet dostlu olduğundan gerek kalem şerikleri gerek bir cümle bildikleri kendini pek çok severlerdi. Yukarıda dediğimiz gibi Talat Bey tabi olarak şen ve yüzü güler bir çocukken birkaç gün vardı ki bir düşünmeye dalmıştı. Hiç yüzü dudağı gülmezdi. Yolda geçerken bile kendinde bir dalgınlık görünürdü ki bildiklerinden her gören, canım şu çocuğa ne oldu? Başka ahlak mı peyda eyledi? Yoksa Allah esirgeye bir meraklık mı geldi kendisine? Yoksa bir kederi mi var? Diğeri, Dün yolda yüz yüze rast geldik. Hiç aşinalık etmedi. Ben ses verdim. Bakarım ki güya o uykudaymış da birden bir uyanır gibi sıçradı. Sebebini sordum. Bir baş ağrısına uğradım dedi. Yazık, yanarım şu çocuğa diyordu. İşte bir çare Talat böyle bir hal peyda etmişti. Zavallı hali de zayıflamıştı. Kalemde şerikleri yolda tesadüf ettiği bildikleri bunun halinden hayran olup "Birader sana ne oldu?" diye sorduklarında bir baş ağrısı bahane ediyordu. Kimi Beyoğlu'nda bir hekim, kimi bilmem nerede bir eczacı, kimi Üsküdar'da bir hoca ve kimi bit pazarında bir üfleyici tavsiye ederdi. Her birinin binlerle hastaları iyi etmiş olduğunu söylerdi. Talat Bey ise bunlara hiç kulak asmıyordu. Çünkü hastalığını ancak kendisi bildiği gibi ilacını dahi kendisi bilirdi. Ama elinde değildi. İşte bir çarenin dalgınlığı, şaşkınlığı, düşkünlüğü hep buydu. Lakin bu türlü dertler günden güne büyür, artar, bir derecede artar ki mestur bulunduğu kabı kılıfı patlatır, yırtar da meydana çıkar. Meydana çıkar da ummadığın adamlara dahi malum olur. Nasıl ki biz Talat Bey'in halini merak edip sormak şöyle dursun, Talat Bey'i hiç tanımadığımız halde bir çarenin derdi meydana çıkıp efsane hükmüne girdiği gibi bize dahi malum olur ve Talat Bey'in yalnız şu hikayesiyle kanaat etmeyip evvelinden sergüzeştini ve anasının ve babasının ahvalini tahkik ile bilmeyenlere dahi bildirmek için tahrir etmeye mecbur eder. Şöyle ki 11. Hacı Baba Taşık-ı Talat. Aksaray'dan Bayezid'e çıkan caddede bundan birkaç sene evvel Hacı Mustafa isminde bir tütüncü vardı ki ihtiyarlığına riayeten ekseriye Hacı Baba derlerdi. Bu Hacı Baba 60 yaşını mütecaviz, boyu kısa ve şişmanca, sakalı süt gibi bembeyaz bir zat olup, göğsünü daima açık ve kollarını dirseklerine dek sıvalı tutar ve bir iskemli üzerine oturup marpucu bir dakika ağzından bırakmazdı. Birisi tütün almaya gelse, Hacı Baba nargileden daha bir iki nefes çektikten sonra kemali teyniyle kalkıp tütünü tartar ve müşterinin kutusuna koyup yahut kağıda sarıp müşterinin önüne atar ve teraziyi bir veç ile bırakırdı ki gürültüsü adi dükkanı sarsardı. Bu Hacı Baba gayet de tamahkar ise de titiz ve hadidül mizaç olduğundan müşterilere öyle çok iltifat filan etmez. Birisi dükkana girip oturursa Hacı Baba kesesini önüne atar, bir merhaba der, bir iki saatten sonra bir lakırdı ya söyler ya söylemez. Müşterinin birisi tütün sertmiş, yavaşmış filan diyerek biraz mırlansa, Hacı Baba cevap vermeksizin tütünü boşaltıp kutusunu ve parasını sokağa atar. Şurası tuhaf ki, bununla beraber Hacı Baba'nın müşterileri eksik olmaz. Her tütüncüden ziyade müşterisi var, hepsinden ziyade kazanır. Hem de Hacı Baba müşterilerinin çoğu öyle 20-40 paralık tütün alanlardan olmayıp, kutularını bir çeyrek mecidiye dolduranlardandı. Her nasılsa uzatmayalım. Bizim Talat Bey 3-4 seneden beri tütüne alışmış olup, Lale-i Kurbünde bir tütüncünün müşterisiydi ki her gün kaleme giderken ondan tütün alırdı. Bir gün Talat Bey, Hacı Baba'nın dükkanının önünden geçerken bir de şu tütüncüden 40 paralık tütün alayım. Bakalım bunun tütünü nasıldır ki? Herkes buna bu kadar rağbet ediyor diyerek Hacı Baba'nın dükkanına yanaşır tütün ister. Hacı Baba nargileden daha bir iki nefes çekince kalkıp tütünü tartınca Talat Bey aşağı yukarı bakarken gözü dükkanın üstündeki cumbaya ilişir. Kafesin içinde bir güzel çehre görür. Kafeste seyrekçi. İçindeki pek hala fark olunur. Talat Bey'in gözleri kamaşır. Bir daha bakayım derken terazinin gürültüsü gözlerini bir tarafa celbeder. Tütünü alır. Giderken bir daha cumbaya bakar. Gördüğü şey evvelki defadan daha bir kat güzel görünür. Bir çare çocukcağızın o vakte kadar öyle bir güzel görüp sevdiği yoktu. Böyle bir mübdedinin gönlü ne kadar kolay müteessir olur malum ya. Talat Beyazıt'a doğru çıkar. Ama zihni oradan ayrılamaz. Tütüncünün cumbası hayalhanesinde tecessüm ettikçe eder. Kaleme gider, yine bu efkarla meşgul. Kalemden dönerken tütünü tükenmemiş idiyse de yine 40 paralık tütün alır, cumbaya bakar, yine aynı şey. Evine gider, aklı yine onunla meşgul. Yatağa yatar, uyku yok, bir düzü düşünür. Bir sevinir, bir keder eder. Kararı kalkar, bir yerde duramaz. Sabah evinden çıkar, tütüncüye uğrar. Tütünü varken bir daha tütün alır. Cumbanın keyfiyeti daima o. Nihayet birkaç gün böyle gider. Bir gün Talat Bey bermutat tütün almaya gider. Tütüncü tütünü tartarken Talat Bey yüzünü cumbaya çevirip baka kalmıştı. Hacı Baba tütünü hazırlar, Talat'ın önüne atar. Buyur efendi der. Ama kime söylersin? Herifin aklı başka yerde. Hacı Baba, ayol alsana tütünü. Ne bakıyorsun? Şaşkın mısın nesin? Tuhaf be! Diyerek çıkışmaya başlar. Talat mahcup olup tütünü alır gider. Giderken bir daha göz kaldırıp bakar ki cumbadaki gülüyor. İşte Talat Bey'e bugün başka bir meşguliyet. Kızım bu gülmesine bir mana vermek ister. Benim şaşkınlığıma mı güldü, yoksa bu gülmek bir muhabbet alameti midir? Diyerek ve itabı zihnederek yukarı çıkarken eski müşterisi olduğu tütüncü. ''Beyefendi, görünmüyorsunuz, ne oldunuz? Oturmaz mısınız biraz?'' diyerek dükkana girmesini teklif eder. Talat Bey dahi döner oturur. Dükkanda bir ihtiyar dahi vardı. Bu üç kişinin beyninde şu mukaleme cereyan etti. Tütüncü, ''Beyefendi, tütünü nereden alıyorsunuz? Bizim tütünü beğenmiyor musunuz?'' Talat, ''Yok, yine sizin tütün daha iyi. Fakat ahbabımın biriyle beraber geliyorduk da şu aşağıdaki hacı babadan kendisi aldı. Beni de almaya mecbur eyledi. Fakat çok sert.'' İhtiyar, ''Hangi hacı baba? Hacı Mustafa mı? Aman ne kadar haz etmem şu adamı. Ne kadar müezzi, müseyyip, müzevvir. Pek çok adamların canını yakmış.'' Talat Bey, hacı babaya dair tafsilat almak ister. Kızararak, sarararak kulak verip işitir. Tütüncü, ''Şaşarım şu adamı. 15-16 sene evvel bunun 5 parası yoktu. Borcu da vardı. Hatta bana dahi danışmıştı. İflas etmek istiyordu. Şimdi hayli parası var derler. Nasıl kazandı anlayamam. Yoksa buyurduğunuz gibi hep dolandırıcılıkla mı kazanmış?'' İhtiyar, ''Dolandırıcılık da etmiş, ticaretten de hayli kazanmış. Fakat bunun asıl zengin olması karısının sayesindedir. Hani 14 sene kadar var evlenmedi miydi? İşte o vakit bir dul karı aldı. Bir sene beraber yaşadılar. Karı öldü, buna pek çok mal bıraktı.'' Tütüncü, ''Evladı oldu mu o karıyla?'' İhtiyar, ''Yok. Lakin karının başka kocadan bir kızı vardı. Miras o kıza kaldı.'' Tütüncü, kız şimdi hacı babanın yanında mı?'' İhtiyar, ''Evet.'' Tütüncü, ''Tuhaf. Ben yalnız bir ihtiyar kadın görürüm ki hacı babanın evine girer çıkar. Hiç başka kadın gördüğüm yok.'' İhtiyar, ''Ha, kız hiç evinin kapısından çıkarmaz. Taassubundan mı, kıskancından mı, korkusundan mı, ne bileyim. Tuhafı neresi ki görücü kadın da sokmaz evine. Evlendirecek kızım yoktur diyor. Ne ümidi var anlayamam. Malı elinden gitmesin diye biçare kızı evlendirmeyecek mi, ne yapacak?'' Talat Bey bu mukalemeden istediğinden ziyade malumat aldı. Ama çiğ fayda ki aldığı malumattan müteselli olacak yerde büsbütün meyus oldu. Talat'ın efkarında iki ümit vardı. Biri kızı dışarı bulup bir takrib ile ifadeyi meram etmek ve diğeri anasına keş ve raz edip kızı istemek için göndermek. Fakat ihtiyarın kızı evinin kapısından çıkarmaz ve görücü kadın evine sokmaz deyişi biçare çocuğun bütün ümidini ifna eder, yiyes getirir. Zavallı dükkandan çıkar, kaleme gider, kalemden çıkar, evine gelir. Hiçbir dakika bu hülya zihninden eksik olmaz. Bir derde uğrar, devasını bilmez, çaresini bulamaz. Meyus olur da neden meyus olur? Başka şeyden değil, canından meyus olur, dünyadan meyus olur. Çünkü böyle bir mahrumiyetin indinde Talat için cihanı bırakmak, canından ayrılmak bir şey demek değil. İşte zavallı ne felakete uğramıştı, ne belaya müptela olmuştu.